Ayrım 15.
Dışarıda parti yapmayı düşünüyorsanız, yakınlarda bir yerde deniz varsa, plajda veya yüzme havuzu olan bir kulübün bahçesinde, evinizin bahçesi varsa, yöneticiden izin alıp bahçede barbekü partisi de düzenleyebilirsiniz. Diyelim evde bir akşam yemeği vermeye kararlısınız. İlk davetiniz için büfe stili davet en kolayı olacaktır. Önce davet edeceğiniz arkadaşları bir düşünün bakalım. Birbirlerine uyum sağlayabilecek kişiler mi? Yeni küsmüş olan Ahmet ve Mehmet bir araya gelmek istemeyebilirler. Ayrıca 12 kişilik parti 12 geveze davet ederseniz düşünün olacakları. Tam bir kakafoni. Bu nedenle gevezelerle sessizleri dengeli biçimde karıştırın. Birbiriyle uyum sağlayabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı bir araya getirmeye çalışın ki herkes eğlensin, güzel vakit geçirsin ve sizin emekleriniz boşa gitmesin. Davetinizi telefonla da yapabilirsiniz. İleriye dönük bir deneyim elde etmek istiyorsanız yazılı olarak da. Davetinizi yazılı olarak yapacaksanız davetiyeleri kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Renkli, şirin kağıt veya kartlara yazarak ya da daha bir şık olmasını istiyorsanız bastırabilirsiniz. Burada önemli olan davetiyenin tüm bilgileri içermesidir. Bir örnek. Işıl Kaya ve Mine Türkoğlu. 24 Haziran Cuma günü saat 20'de verecekleri akşam yemeğini onurlandırmanızı rica ederler. RSVP, LCV. Telefon no 12 34 56 78. Adres: Kırlangıç Sokak, No 5, İstinye, İstanbul. Ya da diyelim aranızda tenis kulübüne üye olan bir şanslı var ve o sizleri davet ediyor. Sinan Vural. 28 Haziran Pazar günü saat 11'de tenis kulübünde yer alacak olan yüzme, tenis ve daha sonraki piknik için sizleri davet eder. Mazeret: Telefon no 87 65 43 21. Adres: Enka Spor Tesisleri, İstanbul. Not: Lütfen mayo, havlu ve tenis raketi getirin. Değiştirmek için kabinler var. Gördüğünüz gibi davetiye hazırladığınız zaman davet edenlerin tam ismi, adresleri ve telefon numaralarının yanı sıra davet saati, günü ve yeri de belirlenmiş olmalıdır. Bir davetiye şöyle olmamalıdır: Sinan. Hangi Sinan? Sizleri yüzmeye davet ediyor. 28 Haziran Pazar. Nerede? Hangi saatte? Şu an için belki de bu öneriler size abartılı gelebilir ama bunları yaşamınızın daha sonraki diliminde yapacağınız davetler için birikim olarak görürseniz, hazırlanırken hem eğlenecek hem de deneyim sahibi olacaksınız. Ayrıca bugün kırdığınız potlar sizi ileride kırabileceğiniz potlar kadar da mahcup etmeyecektir. Ne de olsa arkadaşlar arasındasınız henüz. Son gün telaşı olmaması için alışverişleri 2 hatta 3 gün önceden yapın. İçecekler, cips, fındık, fıstık, meyveyi alıp bir kenara koyun. Pişirmeyi düşündüğünüz yemekleri de 1 veya 2 gün önceden başlayarak hazırlayın ve buzdolabına kaldırın ki son güne alışveriş ve yemek pişirme kalmasın. Davet günü ev arkadaşınızla birlikte evinizi temizleyip davet dekorunuzu hazırlayın, sofranızı kurun, salatayı yapın. Yemek masanızın üstüne parti dekorunuzu yansıtacak parlak renkte bir örtü serip hazırladığınız yiyecekleri masanın üstüne yerleştirin. Tabak, bardak, çatal, bıçakları da masanın bir başına toplu olarak yerleştirin. Kağıt peçete, tuzluk ve biberliği de unutmadınız tabii. Masanın ortasına çiçeklerle dolu bir kase ve örtünüzün rengine uygun veya zıt renkte bir iki mum da koyup yaktınız mı, büfenin görünümü muhteşem olacaktır. Davetinizde içki servisi yapmayacaksınız tabii. İçecekler, kola, soda, gazoz gibi hafif içkiler olmalı. İçkiye alışık olmayan arkadaşlarınızın içip içip naralar atarak kendilerini dağıtmalarını istemiyorsanız tabii. Davet saati geldi. Siz hazırsınız. Giyindiniz, süslendiniz. Umarım davetten önce dinlenebilmek için bir saat ayırabildiniz kendinizi. Yorgun bir ev sahibesi eğlenemeyecek, esneyip duracaktır. Şunlar gitse de yatsam dercesine. Konuklarınız geldiğinde onlara kapıyı açıp mutlu bir yüz ifadesiyle karşılamaya hazır olun. Birbirini tanımayanları tanıştırın ve birbirleriyle konuşabilmeleri için her ikisi hakkında da bilgiler verin. Bundan sonrası onlara kalmış artık. Danslı bir parti ise ve herkes dans ediyor da bir arkadaşınız, hele de kızsa, duvarın dibinde öylece oturuyorsa, hemen nazınızın geçtiği bir erkek arkadaşınıza onu dansa kaldırmasını rica edin. Bazı kişiler çok çekingendirler. Hele de tanımadıklarının yanında büsbütün içlerine kapanır, bir köşeye büzülürler. Onlara görev verin. Cips tabağını dolaştırmasını, boşalan bardakları doldurmasını rica edin. Böylece ortaya çıkıp dolanmak zorunda kalacaklardır. Konuşulan konu hakkında ona da sorular yöneltip tartışma ortamına çekmeye çalışın. İyi bir ev sahibi tüm davetlilerin eğlenmesi için elinden geleni yapmalıdır. Ama bu demek değildir ki küskün küskün köşesinde oturana da sürekli dadılık yapacaksınız. Onu da topluluğun içine çekmek ve eğlendirmek için yukarıda söz edilen yöntemler bir yarar sağlamadıysa, son bir kez daha deneyin ve davette onun gibi çekingen ve yabancılık hisseden bir diğer konuğunuzla tanıştırın veya yanına oturtun. Bu da yürümezse sizden günah gitti. Danslı partiler. Bu tür partiler evde de verilebilir, dışarıda da. Güzel kasetleriniz varsa neden evde dans edilmesin? Veya bir arkadaşınızın bahçesinde de bu tür danslı partiler düzenleyebilirsiniz. Ağaçları kağıt fenerlerle süsleyip, büfenizi kolay ve hazır yiyeceklerle, peynir, kraker, cips ve kola gibi içeceklerle donatıp, bir arkadaşınıza da disc jockey'lik yapmasını önerebilirsiniz. Daha büyük ve daha kalabalık bir danslı parti düşünüyorsanız, bunun için ya okulun bir salonunu kullanacaksınız ya da bir yer kiralayacaksınız. Büyük partilerde orkestra da olabilir. Genelde bu tür davetler sınıf partileri biçiminde olanlardır. Masrafa herkes katılır. Doğum günü partileri. Diyelim çok sevgili arkadaşınızın doğum günü yaklaşıyor ve siz onun için özel bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ve aklınıza sürpriz parti yapmak geldi. Burada sürpriz yapacağınız arkadaşınızın annesini durumdan haberdar edin ki o arkadaşın istenilen saatte, istenilen yerde olması sağlanabilsin. Sonra arkadaşlar aranızda alacağınız armağanları düşünün. Ya herkes bir kitap alsın, yani bugünlerde okuma düzeyi öylesine düşük ki bu tür kolektif bir kitap armağanı çok ama çok ilginç görünecektir. Ya da arkadaşınızın çok sevdiği bir şeyi alabilmek için hepiniz para koyup o bir tek esaslı hediyeyi alın. Bir başka ilginç armağan da süslü bir deftere partide bulunan herkesin izlenim ve imzalarını alıp parti sonunda arkadaşınıza vermek. Veya parti boyu fotoğraf çekin, sonra bunları bir albüme yerleştirip ona armağan edin. Doğum günü anısı olarak. Kostümlü partiler. Bu tür partilerde çok eğlenceli oluyor. İster aranızda kıyafet yarışması yapıp çeşitli ödüller dağıtın, ister özel durumlarla ilgili kıyafet koşulu koyun. Birkaç öneri isterseniz, hayran olduğunuz pop yıldızı kıyafetinde gelin. 1950-1960'ların veya 1930-40'ların giysileriyle veya ünlü filmlerin, ünlü çiplerinin kıyafetleriyle gelme koşulunu koyun. Sezar ve Kleopatra, Bonnie ve Clyde, Temel Reis ve Safi Naz gibi. Ya da televizyondaki reklamların tiplemeleriyle katılın. Televizyon partileri. Diyelim güzellik yarışmasını veya televizyon şarkı yarışmasını verecek televizyon. Bir parti yapıp bol mısır patlağı ve diğer abur cuburları hazır edin ve hep birlikte izleyin. Herkes kendine bir jüri üyesi kabul etsin. Kağıt kalem dağıtın ve güzellere veya şarkılara siz de puan verin. Kimin adayı kazanırsa ona ödül verin. Davetler konusunda son söz. Herhangi bir davet yaparken tıpkı giyimde olduğu gibi ikram edeceklerinizin davet saatine ve şekline uygun olmasına özen gösterin. Bir örnek vermek gerekirse çay daveti yapılıyor ve dolmalar, köfteler, meze tipi yiyecekler ikram ediliyor. İşte bu yanlış. Çay davetinde çayın yanı sıra küçük sandviçler, tuzlular, meyveli veya çikolatalı pasta verilir o kadar. Şu aralar toplumumuzda bu konuda kavram kargaşası görüldüğünden bunlara bir açıklık getirmekte yarar var. Sabah kahvaltısına davet ettiğiniz arkadaşınıza önce onu beklediğiniz saati bildirin. Kahvaltı sofranızda çeşitli reçeller, peynirler, zeytin ve meyve suyu bulunacaktır. Biraz daha özenmek istiyorsanız yumurta ve hafif bir kek veya croissant denilen ay biçimindeki o çok lezzetli çöreklerden de ekleyebilirsiniz. Sabah kahvesine davet ettiyseniz Nescafe veya meyve suyuyla hafif bir kek veya bir tek çeşit tuzlu bisküvi yeterli. Sabah kahvesi saat 10 ile 12 arasındadır. Öğle yemeğine davet ettiyseniz öğle yemeğinde her zaman yenilenlerden ikram edeceksiniz. Öğle yemekleri genelde yarımla bir arasında başlar ve sohbet çok koyuysa saat 3'e kadar sürebilir. Çaya davet ettiyseniz, işte bazı yerlerde kavram kargaşası bu noktada ortaya çıkıyor. Çayın yanında bir tuzlu veya küçük çay sandviçleri ve meyveli ya da çikolatalı pasta ikram ettiğiniz takdirde bilinçli ve şık bir çay sofrası hazırlamış olacaksınız. Eğer çay davetine gelecekler büyük bir grupsa, o zaman pastanın sayısını meyveli ve çikolatalı olmak üzere 2'ye çıkarabilir, tuzluların yanı sıra sandviçleri de masaya koyabilirsiniz. Çay saati genelde öğleden sonra 3 ile 6 arasındadır. Bu masada dolmalara, köftelere, bulgurlu yiyeceklere yer yoktur işin doğrusunu istiyorsanız. Akşam yemeğine davet ederken konuklarınızı onları saat kaçta beklediğinizi belirtmelisiniz. Bu genelde saat 7 ile 8 arası oluyor. Akşam yemeğinde de yine bildiğiniz yemekleri ikram edebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz ikramda abartmamak. Hele de bir öğrenci olarak bir et veya tavuk yemeği, yanında pilav veya sebzeler, salata ve bir de tatlı veya meyve ikram ettiniz mi 4 yıldız hak ettiniz demektir. Bir de zeytinyağlı dolma, bir de börek, bir de sarma koydunuz mu yine olmadı. Aslında görgü kitapları 6 çeşidin üstünde yemek ikramını eğer açık büfe değilse ve çok büyük bir davet değilse görgüsüzlük olarak niteliyorlar ve ideal bir ev menüsünün ordövr, temel yemek, et, tavuk veya balık, pilav veya makarna ya da sebzeler, salata, tatlı, meyve ve kahve şeklinde olmasını öneriyorlar. Bu konuda daha da derinlemesine bilgiler var tabii ki ama genç bir öğrenci olarak bu aşamada bu kadarı sizlere yeterli olacaktır. Flört. Biz anne babalar garip mahluklarızdır. Flört ederken yakalarsak dünyayı size dar edeceğimizi iyi bilin. Yok eğer bizim haberimiz olmadan anlaştıysanız ve ciddi kararınızı alıp biz sizi yakalayamadan önce karşımıza çıkmayı becerirseniz, hele de söz konusu kişi efendi ve okumuş bir delikanlı veya iyi bir ailenin cici kızıysa, kısaca karşı durmak için bir neden yoksa, bu kez yüzümüzde güller açarak sizleri bağrımıza basıp çeyiz hazırlıkları için çarşılara koşarız. Oysa eylem aynı eylem. Tanışma bir diğerinden hoşlanma ve acaba beğeninin yanı sıra kafalarımızla anlaşıyor mu dercesine birbirini tanımaya çalışma ve sonuçta karar dönemi. Çocuklarımızın, gençlerimizin başarıları söz konusu olunca içimizi memnun memnun çekip ah ah bahtı güzel olsun bahtı deriz. Karşısına helal süt emmiş, onun kıymetini bilecek biri çıksın, mutlu bir yuvası olsun. Yoksa sadece okul başarısı, iş başarısı yetmez insana. Pek güzel sözler bunlar, pek de doğru. Yalnız unutulan bir şey var. Okulda ve sonra iş hayatında başarılı olması için onlara elimizden gelen her olanağı veriyoruz. Kitaplar alıp okumasını sağlıyoruz. Kurslara gönderip eğitilmelerini öngörüyoruz. Düşün oğlum, kararını vermeden önce iyi düşün diyoruz. O meslek hakkında araştırmalar yap, sor soruştur. İlgi duyduğun konu hakkında bilgi edinmeye, anlamaya çalış ki sonra düş kırıklığı olmasın diyoruz. Kısaca, gelecekte seçmek istediği meslek konusunda önce düşünüp karar vermesi için, sonra da o konuda eğitilmesi için tüm olanakları seferber ediyoruz ve sonra kararı ona bırakıyoruz. Öte yandan, ah, ah diye başlayıp meslek başarısının hayatta tam anlamıyla mutlu olmak için yeterli olmadığını, birlikte mutlu olabileceği, sevebileceği bir hayat arkadaşını bulabilmesinin asıl önemli etken olduğunu vurguluyoruz. Peki böyle düşünüyoruz da mesleği için ona onca desteği verirken, daha da önemli olan hayatını, tüm hayatını paylaşacağı hayat arkadaşını seçerken neden köstek oluyoruz? Neden onları bu konuda da eğitmiyoruz, onlarla konuşmuyoruz, bizlerle konuşabilmeleri için fırsat vermiyoruz? Neden üstlerine yürüyeceğimizi düşün, iyi düşün oğlum, tanımaya çalış, kararını öyle ver kızım diyemiyoruz? Hepsinden önce neden birbirlerini tanımalarına, arkadaşlık etmelerine engel oluyoruz? Birbirlerini tanımazlarsa, huylarını bilmezlerse, eğer gerçekleşecekse bu nasıl bir evlilik olacaktır? Neden böyleyiz? Kimler bizleri böylesine mantıksızca düşünmeye, davranmaya koşullandırmış? Okulda erkek kız birlikte yıllarca aynı sıraları paylaşarak okuyor, sesimiz çıkmıyor. Birlikte spor yapıyorlar, piyesler hazırlıyorlar, okul gezilerine gidiyorlar, sesimiz çıkmıyor. İş hayatına atılıyorlar, aynı bürolarda omuz omuza çalışıyorlar, sesimiz çıkmıyor. Birlikte sinemaya, pastaneye gidiyorlar, kıyametleri koparıyoruz. Neden? Çünkü ufukta flört tehlikesi belirmiştir de ondan. Oysa yıllar ve yıllar önce Jean-Jacques Rousseau şöyle demiş. Hakkı ve kendine yaraşan zevkleri elinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanları koyarlar. Bugünlerde en gündemde olan konulardan biri de flört. Flört nedir, ne değildir? Kanımca en doğrusu bu konuda da sözü uzmanlara bırakmak. Psikolog Doktor Sunat Analtay, Hürriyet gazetesinde çıkan Flört Kişiliği Olumlu Etkiliyor başlıklı bir yazıda aileleri şöyle uyarıyor. Çocuklarınızı sevmek ve sevilmenin tadına varmak duygusundan alıkoyarsanız çocuğun ışığını söndürmüş olursunuz. Flört yaşanması gereken bir olaydır. Çünkü yaşamın her döneminde insan yüreğinin aydınlanmasına, çiçek açmasına neden olan en büyük kaynak sevgidir. Çocuğunun yanlış bir beraberliği olmasından korkan ailelerin kısıtlamayla hiçbir şey halledemeyeceklerini belirten Tanaltay, yanlış yasaklar çocuğun kişiliğinin gelişmemesine neden olur. Çocuğunuzu kısıtlamak yerine onunla arkadaş olun. Böylece yanlışları önlemiş olursunuz diyor. Ve bu konuda ve başka pek çok konuda bir dizi konferanslar vererek gençlere ışık tutan psikiyatrist Profesör Doktor Aysel Ekşi'nin El Ele dergisinde çıkan yazısı, flört ülkemiz için çok gerekli diye başlıyor. Şimdi bu yazıdan bazı alıntılar. Flört bence çok gerekli. Özellikle ülkemiz için çok gerekli. Ama sınırlarını saptamak gencin kendi aile yapısına, kişiliğine ve içinde yaşadığı topluma göre belirlenmeli. Aksi durumda kızlar başa çıkılması çok daha zor sorunlarla karşılaşabilir. Bizde gençler büyük iller dışında genellikle ayrı yetiştirilmeye, ayrı tutulmaya çalışılır. Kızlara erkeğe güvenmemesi öğretilir. Erkeğin tehlikeli olduğu, hep kendisini avlamak isteyeceği, avladıktan sonra da kendini esir edeceği ya da bir kere adı çıkarsa evlenme şansının kalmayacağı aşılanır. Bu nedenle kızlar kendilerini korumak, yani bir anlamda ağıra satmak durumunda kalırlar. Toplumumuzda birden çok kişiyle flört etmiş kızlara kendi arkadaş çevresi bile çelişik duygularla bakmaktadır. Gerçekte kızların erkekleri, erkeklerin kızları tanıması için belli bir beraberlik, belli bir ortam şart. Bu çok çeşitli nedenlerle gerekli. Örneğin üniversitede kız erkek aynı sıralarda oturmak veya iş yerinde beraber bulunmak zorunda. Büyük problemler o zaman ortaya çıkıyor. Kızı o güne kadar gerçekte tanımamış olan genç nasıl davranacağını kestiremiyor. Çok üstüne düşüyor veya ilgisiz davranıyor. Bazen tamamen duygularının aksini göstermek zorunda kalıyor. Yani duygularıyla davranışlarını dengeleyemiyor. Aynı şeyler kızlar için de söz konusu. Onların da bazen birden açıldığı, davranışlarının değiştiği görülebiliyor. Bazılarının da kaçtığı, kapandığı, gizlendiği gözlenebiliyor. Adım çıkar, beni hafif görürler korkusunu taşıyor. Ya da ilgi duyduğu kişinin kendi duygularını öğrenmesinden, küçümsenmekten, dışlanmaktan yoğun biçimde korkuyor. Ne olursa olsun birbirini zamanında tanıma olanağı bulamamış insanların karşı karşıya geldiklerinde çok zorlandıklarını görüyoruz. Bu iş hayatında olabilir, üniversite yaşamında olabilir. Her iki durumda da gençler duygularıyla başa çıkmakta zorlanıyorlar. İki cinsi birbirinden ayırmak bence çözüm değil. Çünkü kapattığınız oranda merak ve açlık daha çok büyüyor. Saklanan varlığa dokunmak, ona sarkıntılık etmek veya arkasından koşmak, gözünü görmek, sesini işitmek veya omuz vurup tatmin olmak kendileri için tek doyum haline geliyor. Duygularıyla, cinsel dürtüleriyle başa çıkmanın yollarını öğrenememenin acı sonuçlarını en çok da ileride evlilikte görüyoruz. Evlilik pek çok hazırlığı gerektiren bir durum. Bir kızın kendi duygularıyla başa çıkmayı, karşısındaki insanla paylaşmayı ve bunun dozunu öğrenebilmiş olması son derece önemli. O güne kadar erkeği tanımamış, erkeklerin ne olduğu hakkında gerçeğe uygun fikri olmayan bir kızın evlendiği zaman eşiyle pek çok şeyi paylaşabilmesi mümkün olmuyor. Flört, insanların istediği insanla sevdiği için beraberliği demek ve ben onun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Erkek-kız arkadaşlıklarında uygarca davranışlar. Daha önceki bölümlerde kendinizi sevin demiştik. Kendini seven kişinin diğerlerine de sevgi verebileceğini ve huzurlu bir insan olarak yaşamını sürdürdüğünü vurgulamıştık. Şimdi buna kendinize saygı duymanız gerektiğini de eklemek gerek. Kişi kendisine saygı duyuyorsa, kişiliğini koruyacak ilkelere sahipse, etrafındakiler de ona saygı duyacaklardır. Sizin bir birikiminiz, kişiliğiniz, özelliğiniz var. Bunlardan hiç kimse ama hiç kimse için fedakarlık etmeyin. Arkadaşlarınız sizi bu kişiliğinizle kabul ediyorlarsa ne âlâ, demek ki size saygıları var. Yok, eğer sizi değiştirmek istiyorlarsa ve siz de sırf o arkadaşı veya arkadaş grubunu yitirmemek için içinize sinmese de onlara uymaya çalışıyorsanız bunun sonu yok. Mutlaka bir gün patlak verecek, yollarınız ayrılacaktır. Ve siz kişiliğinizden ödün verdiyseniz yara alarak çıkacaksınız bu dostluktan. Öte yandan, inanmadığınız şeyleri yapmadığınızda yollar ayrıldıysa yine üzüleceksiniz ama onurunuz ve kişiliğiniz darbe yememiş olduğundan bunu yaşam deneyimlerinizin arasına yara almadan katabileceksiniz. Gençler de kendi aralarında bir kültür geliştirirler. Onların da modası, eğlence biçimleri ve tutumları vardır. Giyimlerinize bir bakın. Herkeste lastik ayakkabılar, kot pantolonlar ve belli tipte kazak ve tişörtler. İşte bu da sizlerin modası ve hepiniz de bal gibi bu modaya uyuyorsunuz. Her ne kadar biz modaya uymuyoruz diyorsanız da. Diğer konularda da bu böyle. Yalnız tutum ve beğenilerde bazı farklılıklar oluyor. Olumlu ve olumsuz tutum ve beğeniler diyebiliriz bunlara. Henüz arkadaş edinmemiş bir genç için seçtiği arkadaşların tutumu çok önemli. Çünkü kabul edilir olmak için bir ölçüde de olsa bu tutumu benimsemek zorunda. Olumlu etkiler derslerde başarılı olmak, burs kazanmak, kültür ve spor faaliyetlerinde etkin olmak, biçimli bir vücuda sahip olmak, iyi tenis oynamak, dil bilmek, bir dil bilirken ikinci bir dil öğrenmek için girişimde bulunmak, iyi giyimli olmak, çalışarak karşılığını çıkarmak gibi davranışlarda yoğunlaşıyor. Bu tür bir gruba giren veya böylesi bir arkadaş edinen bir genç tatlı bir yarış içine girecektir. Bir süre sonra o da bursları araştıracak, o da dil kursuna yazılacak, o da arkadaşı gibi çalışacaktır. Bu tür etkilenmek kişiyi çağdaş yaşama götürür adım adım. Bir de olumsuz etkileyen gruplar var. Bu gençlerde içki, sigara, uyuşturucu kullanmakla övünür, dersleri asar, bütün gün kantinde laklak eder, hızlı araba kullanmalarıyla beğeni kazanmaya çalışır ve tüm toplum kurallarını akılcı olmayan biçimde başkaldırmayı bir ayrıcalık gibi görürler. Kendilerini kişilikleri ve becerileriyle değil, kullandıkları markalı giysiler, takıldıkları diskoteklerle kanıtlamaya çalışırlar. Üçüncü gruptaysa aşırı akımlara kapılmış, sivri uçlarda gezinen gençler var. Bunların etkisine de olumlu diyemeyiz. İşte bu tür olumsuz davranışlar içinde olan bir grubun içine girdiyseniz veya böyle bir arkadaşınız olduysa bir nokta gelecektir ki karar vermeniz gerekecek. Hele de sizi onlar gibi davranmaya zorluyorlarsa. Burada kendinize soracağınız soru şu: hangisi daha önemli? Belki bir parça hoşlandınız, belki artık yalnız değilsiniz. Sizin de bir grubunuz var ama sizden o çılgın arabalara binmenizi istiyorlarsa, sizi de içirmek istiyorlarsa, izin alamayacağınızı bildiğiniz yerlere ısrarla çağırıyorlarsa, gelemeyeceğinizi söylediğinizde anlayış göstereceklerine sizi korkaklıkla, muhallebi çocukluğuyla suçluyorlarsa, oturup bir kez daha düşünmenizde yarar var. Belki bir süre daha yalnız kalacaksınız ama günün birinde sizi yaralayacak ve ruhunuzda uzun yıllar derin izler bırakabilecek olaylardan koruyacaksınız kendinizi. Ayrıca bu dünyada bir tek onlar yok ki, daha pek çok genç var arkadaş olabileceğiniz. İçiniz sinen, aklınıza uyan, size zarar değil yarar sağlayan, bu nedenle size anlayış göstermeyen, sizden yapamayacağınız ya da yapmak istemediğiniz şeyleri isteyen ve adeta zorlayanlardan iradenizi ve aklınızı kullanarak uzak durun. Bunu yapabildiğiniz an olgunluğa bir adım daha yaklaşmış olacak, özgüveninizi pekiştireceksiniz. Arkadaşlıklarınız onurunuzu zedelememeli, size zarar vermemeli, size sorunlar getirmemeli. Ailenizin içinde anlayışlı biri varsa yeni arkadaşlarınızı ona tanıştırın. Arkadaşlarınızı tanıyan aile bireyleri daha bir huzurlu olacaklardır. Eğer arkadaşlarınızda beğenmedikleri bir şeyler varsa ve bunu size söylerlerse hemen körü körüne savunmaya geçmeyin. Dinleyin. Sonra da siz bir de o gözle yeni arkadaşınızı veya arkadaşlarınızı inceleyin. Belki de haklıdırlar. Bu arada eski dostlarınızın fikirlerine de değer verin. Ne de olsa eski arkadaşlar sizi iyi tanıyorlar ve neyin size ters düşebileceğini biliyorlar. Kuşkularınız varsa bunu güvendiğiniz bir aile bireyi veya yakın arkadaşınızla tartışın. Kız erkek arkadaşlıklarında davranışlarınıza da dikkat edin. Özenli olun. El şakaları, açık saçık konuşmalar, labali davranışların hiç yeri yok kız erkek arkadaşlıklarında. Bu tür davrananları uzaktan izleyin. Siz de böyle görünmek ister misiniz? Her beğendiğinize hemen yarın nikahlanacakmış gibi bir tutum içine girmeyin. Daha çok gençsiniz. Bugün beğendiğinizi yarın beğenmeyebilirsiniz. Bu yıllar sizin kişiliğinizin oluşum yılları, pek çok konuda beğeni ve fikirleriniz değişecektir. Onun için derin bağlarla kendinizi kısıtlayacağınıza tatlı arkadaşlıkları yeğleyin. Kendinizi bulduktan, olgunlaştığınıza emin olduktan sonra daha derin ilişkileri daha sağlıklı biçimde düşünebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, kız erkek arkadaşlığında sizlere evinizde öğretilen doğrular ve yanlışlar doğrultusunda davranın. Neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında artık bir fikriniz var. Tereddüte düştüğünüz takdirde konuyu güvendiğiniz bir büyüğünüz veya aklını beğendiğiniz bir arkadaşınıza açın. Kendinizi sevin ve sayın. Kişiliğinize, fikirlerinize, ilkelerinize saygı duyun ve arkadaşlarınızdan da bu saygıyı bekleyin. Bir açmaza girdiğinizde aklınızı ve iradenizi kullanın. İrade kullanmak bazen acı bir ilaç gibidir ama uzun vadede bu başarınızdan ötürü kendinize koca bir öpücük vermek isteyeceksiniz. Özgüveniniz artacak, kişiliğinizin güçlülüğü size gurur verecek, ileride karşılaşacağınız sorunları göğüsleyebileceğiniz inancı içinde kendi yolunuza devam edebileceksiniz. Siz bir harikasınız.